Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi vallahi abi. İdare ediyoruz. Sen ne yaptın?
Ne yapayım abi? Geçen hafta olmayınca bütün işler birikti. Bir yandan onları toplayayım diyorum. Bir yandan iyi ki İstanbul'da yaşamıyorum diyorum.
Toprağı öptün mü dönünce?
Abi ne kadar iğrenç ve yaşanamaz bir şehir haline gelmiş İstanbul ya.
Sen ne zaman gitmiştin abi en son?
Ben en son böyle günübirlik gidiş gelişler dışında onlar da uçaktan iniyorsun. Bir iki tane vasıtayla toplantının olduğu yere gidiyorsun. Kapalı yerde toplantı yapıyorsun. Tekrar uçağa iniyorsun. Onun dışında epeydir uzun süre kalmalı gitmemiştim. En son böyle uzun gittiğim herhalde bir 10 yıl falan olmuştur.
Ya ben şey düşünüyorum şimdi, ben kaç gün kaldım diye de. Ben bu arada hiç bir hafta kalmadım. Yani son zamanlarda hep böyle 2-3 gün falan. Ama şey çok değiştiriyor be abi. Yani nerede kaldığın, hangi muhitlerde zaman geçirdiğin falan da değiştiriyor mevzuyu. Bir de işte bir şeylere yetişmek gibi bir derdin var mı? Yoksa böyle hani gezmeye, rahat takılmaya mı gidiyorsun? O da birazcık etkiliyor ama seninki ikisi birdendi. Bir de nerede kaldın sen?
Ataşehir tarafında. Ama yani İstanbul'da abi her durumda bir şeye yetişmek zorundasın. Ben öyle hissediyorum. Birisiyle buluşayım diyorsun. Keyfi bir şey değil mi? İşle ilgili bir yetişme değil. Ona da yetişmek dert. 8'de buluşalım diyorsun. Diyor ki çok erken ben işten oraya nasıl geleceğim diyor. Mesela yine bir arkadaşımızla buluştuk. Maslak'tan çıkacak, Beşiktaş'a gelecek. Beşiktaş'ta buluşalım dedim. Hani ben de epeydir Beşiktaş'ı görmemiştim. Bir göreyim dedim. Ben çünkü çok uzun süre orada Dikiltaş'ta, Abbasağa'da oturdum aynı zamanda. Bir kere o bizim bildiğimiz Beşiktaş diye bir Beşiktaş kalmamış. Bambaşka bir yer olmuş orası.
Bu peki şey mi? Çarşı mı?
Çarşı,
Yani
çarşı, çarşı.
ha,
O
Barbaros değil, değil mi?
değil.
Barbaros bulvarından indin aşağıya,
Değil.
sağa girdin. Oradan itibaren
O
olan durumu anlat.
balık pazarının arkasından bahsediyorum. İşte Kartal heykelinin orası.
Evet, aynen.
Orada bir kere iki tane çok büyük üniversite var. Biri Yıldız, biri Mimar Sinan. Küçüklerle beraber ona yakın üniversite var herhalde orada. Apartman üniversitesi de şimdi her yer oldu ya. Ne bir kitapçı kalmış doğru düzgün, ne bir kırtasiye kalmış.
Hadi ya.
O büyük kitapçıların, kırtasiyelerin hepsi kapanmış oradaki. Acayip bir yer olmuş. Nasıl diyeyim? Yıldız'da bizim kantinimiz vardı ya. O orta bahçe kantini miydi orası?
Evet.
Onun büyük bir versiyonu gibi olmuş ama çok da çirkin bir versiyonu haline gelmiş. Görsel olarak çok çirkin. Büyük bir kantin haline gelmiş orası. Ona üzüldüm biraz. Güzeldi çünkü Beşiktaş. Bir mahalle dokusu hala vardı oranın. Bir esnafı vardı. O esnaf tamamen başka bir esnaf grubuna dönüşmüş. Neyse, esas anlattığım şey trafikle ilgiliydi. 6'da Maslak'tan çıkacak, 8'de Beşiktaş'a gelecek. Biz de Ataşehir'den çıkacağız, Beşiktaş'a gideceğiz. Biz 6'da çıktık, 8'de orada olduk, o 9'da geldi.
Bu arada benim o bayağı 1,5 sene gittiğim yol ya, hani Büyükdere Caddesi, o abi
Evet
oranın
o.
dramını çok iyi biliyorum. Allah kahretsin, ve bahsettiğin mesafe 10 kilometre falan yok yani.
Yok yok yok.
Maslak'tan
Yok.
Beşiktaş. O kadar
Yok.
maksimum yani. Bir de park yeri falan aramıştır.
Taksiyle geldi.
Ha, taksiyle.
Bir de galiba o gün maç mı varmış, bir şey varmış. Galiba Galatasaray'ın bir maçı vardı o gün.
Mekanlar ne durumda? Mesela bu şeyler vardı ya, böyle öğrenci kafe tadında yerler vardı. Hani tabuma oynardık, tavla atardık falan.
Evet
Öyle
evet
yerler vardı.
evet.
Onlar da mı yok artık? Ben bayağıdır Beşiktaş'a gitmemişim
Biz
ya, onu fark
işte
ettim.
8 gibiydi gittiğimizde. Vardıysa da oraları görmedim ben. Bir kere acayip bir tavuk pilavcı da olmuş abi. Böyle bir şey yok ama bayağı şeyden başlıyor. Barbaros Bulvarı'nda iki taraflı. Eskiden ozalitçilerin olduğu taraf var ya. Ortaköy tarafı Barbaros Bulvarı'nın.
Aynen.
Orada esnaf lokantası vardı bir tane. Oraya giderdik filan.
Evet,
Karşısında
çok iyi hatırlıyorum.
ozalitçiler vardı. Onların 4-5 tanesi tavuk pilavcı olmuş abi. Hani böyle bir tane iki tane değil. 4-5 tane tavuk pilavcı var orada. Caddenin Beşiktaş çarşı tarafına geçiyorsun. Çarşıdan içeri giriyorsun. Yine tavuk pilavcılar var. Lahmacuncular var.
Çiğ
O
köfteciler.
çiğ köfteciler var. Öğrencilere yönelik ne kadar ucuz yemek varsa
Aynen.
oraya doluşmuş. Oradan ara sokakları var. Balık pazarının arkasındaki ara sokaklar var. Meydandan açılıyor oraya. Kartal heykelinden açılıyor. Oralara bakıyorsun abi. Zaten dar sokaklardır onlar. Bir tarafı da yine böyle 4-5 tane makarnacı. Karşısında 4-5 tane yine tavuk pilavcı. Onları geçiyorsun. Arka tarafta seni böyle sokaktan çeviren işportacı gibi meyhaneler. Rakı programı var mı abi akşam diye. Geliyorlar hemen. Onların da arkasında yine ara sokaklarda bir takım barlar var. Muhtemelen Taksim'e hiç çıkmadım bu sefer İstiklal'e. Çıksam üzülürdüm yani. O İstiklal boşalınca benim anladığım Beşiktaş'a kaymış oranın bütün yeme içme, akşam eğlencesi, gece eğlencesi. Ama bir kimliği kalmamış o Beşiktaş çarşısının. Girdin mi orada bir kendini böyle bir mahalleye girmiş gibi hissederdin eskiden biz öğrenciyken.
Dizi platosu gibiydi.
Evet, o yok artık orada. Tabii günün koşulları değişiyor, yaşayanlar değişiyor. Kent sabit bir şey değil, değişir. Çok normal. Ama böyle değişmesi iyi bir şey mi? Emin olamadım. Keyifsiz bir yer haline gelmiş. Zaten mesela cadde üstünde daha önce gittiğimde gördüğüm birkaç yer vardı. Onların hepsi kapanmış. Oralarda keyifsiz bir yer olmuş. Yani öyle bir hani akşam dışarı çıktığımda gideyim, eğleneyim diyeceğin bir yer değil. Arkadaşlarımla oturayım diyeceğim bir yer değil. Eskiden de zaten öyle çok fazla yer yoktu orada. Sonradan çok arttı.
Valla genel olarak öğrencilerin olduğu yerler, burada da işte Bornova ve Buca mesela biliyorsun öyle. Genel olarak oradaki hakim kimliği oluşturuyor. Kiralarından tut, oradaki konut stoğunun artması, mekanların öğrencilere hitap eden yerler olması. Yani bu çok da normal de bir şey, organik de bir süreç bence.
Öğrencileri de kaçırıyorlar oradan bu arada. Dikilitaş'a şimdi bir konut projesi yapıyormuş Beşiktaş. Beşiktaş yapıyor diye okudum gazetede.
Beşiktaş yapıyor derken.
Kulüp yapıyor.
Ha, Beşiktaş bir şeyler yapıyor. Evet, yapacak diye biliyorum.
Abi Dikilitaş'ı da bitirecek o. Öğrenciler o lüks konutlarda yaşayamayacaklar çünkü.
Ya bunu tabii ki kimse düşünmüyor da senin oturduğun ev evet biraz eskiydi falan ama konum olarak falan gayet güzeldi ve kirası da böyle çok can yakıcı değildi diye hatırlıyorum. Sen biliyorsundur o rakamları ne kadar ödüyordun hangi yılda falan da.
Çok insaflı artmıştı benim kiram. Girdiğim zamanı da hatırlıyorum. Ama çıktığım zaman 600 lira kira ödüyordum. İki oda bir salon bir evdi. 60, 55-60 metrekare falan bir evdi herhalde orası. 600 lira kira ödüyordum. Belediyede çalışıyordum. Belediyede çalışırken işte bir memur maaşı alıyordum. O da 1600 lira filandı. Şimdinin memur maaşıyla oranlı kiraları arada nasıl bir fark olduğunu oradan hesaplayabiliriz. 61.890 lira abi. En düşük memur maaşı. 20 bin liraya filan denk geliyor bugünün parasıyla o zaman benim ödediğim kira.
Evet, kaçtı? 30 küsür müydü ortalama? Türkiye ortalaması kirası ki İstanbul'u şu anda düşündüğün zaman çok bambaşka bir fark oluyor yani oransal olarak.
Tabii.
Yani fizik mekan olarak az önce bahsettiğin tavuk pilavcılar, işte çiğ köfteciler, lahmacuncular falan. Ya zaten bu arada bunların olmasıyla alakalı bir şey itirazım yok ama ya bunlara bu kadar tabii doğal olarak talep olduğu için ya da esnaf da ayakta kalabilmek için haliyle öğrencilerden kazanmak istiyor. Ama bu işte baktığında fizik mekanı negatif yönünü çok net bir şekilde etkiliyor. Ve bu aynı zamanda o öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca oturup da bir hani doğru düzgün bir kafede, doğru düzgün bir müzik dinleyerek, işte bir oyun oynayarak, bir sohbet ederek vakit geçirmesi varken hep işte ucuz yollu, hep aslında bu şu andaki günümüzdeki tüketim toplumu hadisesine bir şekilde hitap eden ya da orayı destekleyen bambaşka bir şeye dönüşmeye başladı ve bu bahsettiğimiz süreçler arasındaki fark 25 sene falan işte. Yani çok da uzun bir zaman geçmemiş. Yani oradaki meyhanelerin durumu da, işte az önce bahsettiğim pub tarzı yerlerin durumu da, işte kafelerin durumu da, bu lokantaların ya da işte yeme içmecilerin durumu da hepsi aşağıya doğru gidiyor. Ve netice itibariyle de hani İstanbul'un hep böyle dört tane ilçesi şeydir ya, hani hem büyük olması münasebetiyle, hem alt merkez olması münasebetiyle, hem de köklü bir tarihi olması sayesinde işte Kadıköy'le Beykoz Anadolu yakasında, işte Beşiktaş'ta Sarıyer'de Avrupa yakasındadır ya. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın böyle önemli de bir kimliği var yani sonuçta. Dolmabahçe Sarayı da, Çırağan Sarayı da, yani birçok böyle anıtsal yapı ya da işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bahçesi, Yıldız Sarayı bahçesi vesaire gibi. Yani şeyi de işin içine katayım ben. Beşiktaş'ın stadı mesela. Yani dünyadaki manzarası en güzel olan stat seçildi baktığında. Dolayısıyla da bunların tamamını içinde bulunduran ve ciddi bir alana sahip, ciddi bir nüfusa sahip olan bir ilçenin bu kadar kimliksiz bir hale gelmiş olması ve denize kıyısı var bunun, yani boğaza kıyısı var bu ilçenin.
Ve sana bir şey söyleyeyim. Denizle Beşiktaş'ın hiçbir alakası kalmamış.
Mesela bak bu da çok enteresan.
Biz giderdik orada sahilde. Çay içerdik.
Tabii, evet.
Okuldan çıkardık. Dersten çıkardık. Beşiktaş'a inerdik, çay içerdik. Akşam siz karşıdaydınız. Anadolu yakasındaydınız. Biz Beşiktaş civarında oturanlar. Hadi aşağıya inelim bir çay içelim Beşiktaş'ta derdik.
Evet, aynen.
Yürürdük Beşiktaş'a giderdik. Çay içerdik. Eve dönerdik. Denizle hiçbir alakası kalmamış. Oraya bir tane bir meydan yapmışlar. Vapur iskelesinin eski motorların yanaştığı yere. Abi dümdüz bir beton yapmışlar oraya. Sadece kocaman bir beton yüzey var orada. Geçen hafta ben beton severim demiştim ama o kadar da değil.
Ya abi bir yandan şeyi düşünüyorum. Az önce şimdi diğer ilçeleri falan da konuşurken hani ben Kadıköy tarafını hem iyi biliyorum hem de daha çok orada zaman geçirdim. İşte Beykoz'da o son bitirme döneminde projeleri falan Beykoz'da çalışmıştım. En az bildiğim yer Sarıyer baktığımda. Beşiktaş'ta da işte malum yıllarımız geçti okulu. Ya şöyle bir şey muhabbeti vardı ya eskiden. İstanbul'un yaşanılacak yerleri, işte en güzel yerleri, işte en keyifli yerleri. Gitmek istesen nereye gidersin ya da İstanbul'a dışarıdan gelen işte akraba, eş, dost, tanıdık falan olduğunda insanlar böyle şey gibi ellerinde bir listeyle dolaşırlardı eskiden. Hani şuraya da gideriz, buraya da görürüz. İşte şurada bir çay içeriz, şurada bir yemek yeriz, burada kumpir yeriz. İşte öbür tarafta orayı ziyaret ederiz falan gibi. Şimdi mesela konuşurken düşünüyorum Kadıköy ile ilgili de aynı durum var. Yani sadece Beşiktaş değil. Kadıköy de yavaş yavaş o kimliğini kaybetmeye başladı. Yani tabii ki bir Taksim değil yani bir Taksim olamaz ama bence Beşiktaş'a şey olarak benziyor geçirdiği süreç. Tabii ki Kadıköy'de hani gelir seviyesi biraz daha yüksek. Öğrenci şeyi olarak baktığında Beşiktaş'ta kıyas kabul et. Orada daha az öğrenci var. Ben son Kadıköy'e gittiğimde de böyle keyif alamamaya başladım. Bilmiyorum ya. Bir kimliksizlik mevzusu var. Sanki böyle şey gibi. Yani herhangi bir plan program olmadan, herhangi bir öngörü olmadan sanki böyle rastgele serpiştirilmiş mekanların olduğu. Ne bir mimari olarak, ne konsept olarak, ne fonksiyonel olarak hiçbir mantık yok yani. Bir bakış açısı falan yok. Tamamen rastgele yerleştirilmiş, hani hatta atılmış gibi duran yerler var. Bir de üstüne üstlük tabii şey hikayesi de var abi. Araç yolları hep genişletildi. Bir yandan o tramvay yollarının etrafındaki ağaçları falan söktüler, ettiler. Yani her yer bir yandan da çok böyle kel, çorak ve beton beton. Senin az önce söylediğin gibi öyle görünüyor. Baktığında Kadıköy'ün de mesela rıhtım tarafıyla alakalı olan şey orada da arada o kadar böyle büyük bir alan ve şey var ki.
Bak şimdi sana internetten gönderdim
Aha.
Beşiktaş Meydanı'nı. Şimdi bu bir kentsel tasarım mı abi?
6 tane ağaç koymuşlar. Bu tamamen saçma sapan bir şey olmuş.
Orada otobüs durakları vardı. Otobüs duraklarını kaldırıp dümdüz beton
Aynen.
yapmışlar. E ne anladım ben bu işten?
Baya kötü. Harbiden şey, denizi görmek artık şeye dönmüş. Çok kötü. Nereden baksan çok kötü. Neyse. Az önce söylediğim şeyi sadece çok kısa bir cümleyle bitireyim. Hani her şeye rağmen İstanbul'un güzellikleri vardı ya. Kalabalıktı, keşmekeşti, hayat zordu falan ama bazı yerler vardı muadili yoktu falan. Böyle gittiğin zaman derdin ki yani hani şimdi burası da bambaşka falan derdin. Abi şimdi hani yıllarca sonuçta İstanbul'da yaşadık. Hani benim kökenim biraz daha eski İstanbul'la alakalı. Sen Ankara'dan gelmiştin. Ben bir 8,5 sene önce falan İzmir'e geldim. Yani bu üç şehirle alakalı çok böyle net bir şekilde tespit yapabilecek durumdayız. Yani ben Ankara'yı hiç bilmiyorum bu arada. Sen belki İzmir biraz daha fazla biliyorsundur. Mesela Ankara'daki durum ne? Yani bu az önce konuştuğumuz mevzular, bu çirkinleşme diyelim tırnak içinde özetle. Ankara'da bu durumlar nasıl? Aynı etkiler var mı?
Ankara biraz daha farklı tabii. Ankara'nın gelişimi de farklı zaten yani. Ankara kendi kendine gelişen bir şehir değil. 2001'e kadar ki süreci Ankara'nın daha planlıydı. Bir de Cumhuriyet'le beraber Ankara diğer şehirlere örnek olsun. Planlı bir şehir nasıl olur? Onu gösterelim diye yaptıkları bir şehir ya Ankara. Dolayısıyla Ankara biraz daha düzenlidir, biraz daha iyidir merkezi. Bizim üniversiteyi bitirdiğimiz yıllara doğru Ankara'yı vahşice büyütmeye başladılar. Yani ne demek istiyorum? Hep biz öğrenciyken de konuşulan şey vardı ya, önce binayı yapıyoruz biz Türkiye'de, sonra ona altyapı götürmeye çalışıyoruz. Oraya yol götürmeye çalışıyoruz. Yollar yetmiyor, otoparklar yetmiyor, kanalizasyonlar yetmiyor, su tesisatları yetmiyor, su kesintileri yaşıyoruz. O yüzden sürekli trafolar patlıyor, internetler yavaşlıyor. Bunların hepsi aslında plansızlığın sonucu. Bizde nasıl gidiyor iş? Abi burada bir arazi var. Buraya bir bina yapalım. O binayı da satarız, savarız, kiraya veririz. Oradan para kazanırız. Ankara'da da aynı şey yaşandı. O Eskişehir yoluna doğru Ankara'yı büyütmeye karar verdiler.
Bu AVM'lerin olduğu yer değil mi
Evet, o
burası?
AVM'lerin olduğu yer.
Orayı biliyorum aynen.
Şehri genişletmeye karar verdikten sonra altyapıyı yapmadan orayı genişletince mesela oralara gidiyorsun, oranın şeyden bir farkı yok. Bu İstanbul'da senle şoka girmiştik gittiğimizde.
O şoka girdiğimiz şey Fikirtepe.
O Fikirtepe'deki beton duvar vardı ya böyle karşına çıkıyor.
Evet.
Gri siyah.
Hı.
O şey de şimdi o Eskişehir yolu da o halde, ne bir yeşil alan var, ne bir yürüyebileceğim bir şey var, ne doğru düzgün bir park var. Ufak tefek cep parkları, map parkları yapmaya çalışıyor belediye ama olmaz yani. Mesela bu Ataşehir tarafında kaldım İstanbul'da. Bu eski ilk Ataşehir'i içinden böyle bir yürüdük. Bir yürüyüş yapalım.
Orası artık Doğu Ataşehir diye geçiyor işte.
İşte orada yürüdük.
O dediğin.
Binaların birbiri arasındaki mesafeleri, orada da binalar yüksek. Ama binaların arası açık abi. Sen salonda oturunca başkasının yatak odasının içinde oturmuş gibi hissetmiyorsun. Yeni yapılan bu site tarzı binaların cepheleri birbirine o kadar yakın ki birisi salonuna oturduğu zaman penceresinden öbürünün yatak odasını görüyor abi. O zaman ben niye o kadar yüksekte oturuyorum? 15 katlı binada oturup da başkasının salonuna, başkasının mutfağına, başkasının yatak odasına mı bakacağım ben? Sana mesela şeyi o yüzden sormuştum. Belgrad'daki yeşil alanları geçen hafta.
Ya zaten bu arada Doğu Ataşehir bayağı bildiğin 90'ların ikinci yarısı falan yani ilk
Evet.
başlangıcı. O yüzden de yani o zamanlar tabii böyle şeylere dikkat ediliyordu. Hatta işte o binaların o yüksekliği zaten çok ekstrem olduğu için hani birazcık da şey mevzusu da vardı yani. Hani bari araları açık olsun falan gibi. Ama tabii Fikirtepe deyince işin rengi çok değişiyor abi. Ben, o zaman ben de çok dehşete düşmüştüm. Fikirtepe saçma sapan bir şey olmuş. Sanki hani binaları Lego gibi bir üst üste yığmışlar yani. İçine girsen herhalde şey yani böyle çok klostrofobik bir ortam vardır diye düşünüyorum ya. O sitenin o yani yapıların blokların ortasında durduğunu düşünsene abi.
Açık havada gibi hissetmezsin kendini herhalde ya.
Yani kesinlikle. Dışarıdan bile biz öyle gördük ki hani taksiyle böyle hızlı bir şekilde geçerken içinde olduğunu düşün. Yani cidden şey ya korkunç yani.
Korku filmi gibi abi orası.
Aynen. Bu arada senin kaldığın yerin oradaki o şey de çok fena be abi. Trend East miydi? Bloklar var ya. Gri gene beton görünümlü aşırı yüksek bloklar var ya. Onlar da çok mesela korkunç geliyor bana ya. Ya bilmiyorum işte benlik yerler değil. Ama bu arada İzmir'de de çok saçma sapan.
Yavaş yavaş yeşil alanların olmadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bir ara rezidanslarda falan katların arasına böyle bir yeşillikler falan serpiştirmeye kalktılar. O da olmadı galiba. Bakamıyor
Şey yandı abi işte.
rezidanslarına.
İzmir'de. Narlıdere tarafında. Yani buranın işte büyük öyle müteahhitlerinden. Böyle balkonlarında falan böyle teraslar, amorf şekiller, işte şeyler, yeşil alanlar, ağaçlar bilmem ne. Orada çok tatlı bir yangın çıktı. O işte artık yapılmaz diye düşünüyorum.
Mangal yaptılarsa demek ki.
Bir mangalcı bir dayı, Türkiye'de herkesin tanıdığı bir mangalcı dayının da orada evi varmış. Hatta oradan çıkmış falan diye bir geyikle döndü yani.
Ben deneyebilirdim yani orada mangal yapmayı. Hazır kat bahçesi. Püfür püfür esiyordur doğrusu.
İzmir'in eskileri, İzmir'in şu anda geçirdiği süreci yani son dönemde geçirdiği süreci işte anlatırken ya İzmir de İstanbul'a benzemeye başladı, İstanbul'a dönüyor falan dediklerinde ben hep ısrarla şey derdim. Hayır abi yani dönemez, mümkün değil. Çünkü burada istihdam olanakları sınırlı. Hani potansiyel anlamında yani burası aslında eğitimli gençlerin belli bir noktadan sonra terk etmeye çalıştığı bir yer haline gelmiş durumda. O yüzden böyle şey anlamında bir cazibesi yok. Evet emekler için falan olabilir ama yani yeni genç nüfus buraya gelmez yani burada iş yok, güç yok, para dönmüyor vesaire gibi. Abi ya işler öyle olmadı. Çok daha değişik şeyler olmaya başladı. Yani işte muhtemelen İstanbul'daki birazcık işte tuzu kuru diyelim. Birazcık daha böyle emeklilik dönemini rahat geçirmek isteyen işte sağa sola gidip hani
Şey kafası var ya hani abi en güzeli köye gideceksin bir tane sahil kasabasına yerleşeceksin.
gibi
O işte
gibi aynen.
zenginlerin sahil kasabası İzmir oldu. Gelince de
Evet ve yani
o orayı da
İzmir
canına okudular tabii yani.
evet yani şu anda işte bir tarafta Urlalar, Karaburunlar, Mordoğanlar, bir tarafta işte Seferihisar, Ürkmez, Menderes, bir iki tane daha yer daha. Bir tarafta işte Foça, hatta yani garip bir şekilde o Menemen, Ali Ağa falan da dahil olmak üzere Çandarlı falan. Buralarda şu anda ev fiyatlarını falan görsen dudağın uçuklar. Ha şeyi falan söylemiyorum bak ha. Yani Çeşme, hani Alaçatı, Ilıca falan. Şimdi oralar zaten ezelden pahalı yerlerdi. Bir tık sosyetikti falan filan. Ama bu foçalar moçalar şey değildi abi. Bir emeklilik programında konuşmuştuk ya. İnsanların işte emekli ikramiyelerini aldığı noktada oradan böyle bir yazlık alalım falan dediği. Ama böyle genelde kendi çocuklarının falan da burası ne böyle emekli yeri falan diye beğenmeyip gitmediği falan yerlerdi baktığında. Hatta Seferihisar falan bile öyle yani baktığında. Abi buralarda şu anda ev fiyatları 10 milyondan falan başlıyor. Öyle diyeyim. Ön
10
tarafı
milyon ne
kesersen
ki ya?
sevinirim.
Üst düzey bir devlet memuru şak diye alıyor.
Ha doğru. Neyse ve onun da dışında abi işte şeyi biliyorsun İstanbul'un temi buranın işte otobanı öyle diyelim. Anadolu Caddesi E5'i olsun üst taraftaki otoban. Ya orası son derece sakin. Ya böyle transit yol gibi kullanılan bir yoldu. Abi şu anda oradaki trafik Anadolu Caddesi'nden falan beter. Çünkü o aks üzerinde özellikle şey yönüne doğru işte bu Menemen Ali Ağa yönüne doğru o kadar çok site yapıldı ki. Bütün hepsi de oraya bağlanıyor bir şekilde.
Bir de dinleyenler alınmasın ama İzmir'de araba kullanmıyorlar. kullanmayı da bilen çok az olduğu için.
Abi evet. O apayrı bir şey. Neyse beni linçlemesinler. Hadi sana bir şey olmaz da. Ben bile buradayım yani. Neyse. O yüzden de böyle saçma sapan bir noktaya gelmeye başladı. Ve bana sorarsan yine hala adam akıllı. Bir istihdam olanağı bence çok yok. Hani sanayi desem yani yarım. Yani her şey burada yarım. Yani o öyle bir hani kurumsal şirket sayısı falan çok az. Bir yandan da çok da fazla üniversite var. Hani genç nüfus da fazla. Netice itibariyle de yani buradan ekmek yemek gibi bir zorunluluğu olan normal şartlar altında. Çünkü buranın insanını sen de biliyorsun hani burada kalmak istiyor abi. Hani İzmirli olmak diye bir şey var yani. İzmirli olanlar da İzmir'i genel olarak seviyorlar. Dolayısıyla da normal insanlar kalmak istiyor ama yani bir şekilde iş yok, güç yok durumundalar. Ama bir yandan da inanılmaz da bir göç hadisesi var. İzmir'in şehir merkezindeki biraz daha gene üst gelir grubundaki insanlar bu büyük İzmir depreminden sonra yine bu sahil kasabalarına doğru gitmeye başlamışlardı. Zaten ilk akın orada başladı. Fiyatlar orada yükselmeye başladı. Ve sonrasında onların boşalttığı yerler diyeyim, onların olduğu yerlere de Anadolu'nun dört bir tarafından farklı farklı şehirlerden insanlar göç etmeye başladılar. İşte bazı yeni semtler oluşmaya başladı falan. Tabii bu insanların hani oturdukları yerler, yaşadıkları yerler birazcık artık hani insani yaşam şartlarının altında ve kiralar da çok gereksiz yüksek. Hani şey hikayesi vardı ya, İzmir ucuz yer işte hani İstanbul'da
Kiralar her
tutun.
yerde çok yüksek
Ha
olduğu için.
yani evet. Yani tutunamadım da İstanbul'da da işte İzmir'e geldim falan yok abi. Yani genel ortalamaya baktığında valla İstanbul'dan aşağı kalır bir noktası yok.
Geçen gün bir arkadaşım şeyi
Dolayısıyla da
söylüyordu. Ev fiyatları Çorum'da daha ucuz. Çorum'da ne alayım? Kiralar aynı.
Ha evet.
Kiraya
Ya
verecekmiş.
o çok bambaşka bir şey ya. Yani o kısım mı şeyden dolayı pek anlayamıyorum açıkçası. Yani şimdi yine cazip olan yerler işte büyük şehirler. Hani konut programında baya baya konuşmuştuk hatırlıyorsan da. Tamam şeyi anlıyorum. Buralar cazip yerler. Buralara insanlar gelmek istiyorlar. Dolayısıyla da her zaman için talep arzın önünde gittiği noktada fiyat artıyor. Ama işte Çorum örneği gibi Anadolu'nun farklı farklı coğrafyalarında. Şimdi oranın yerli halkı dışında işte hani üniversite nedeniyle işte memuriyettir, atanmadır ya da işte yer değişikliğidir vesaire gibi durumların dışında oradaki kirayı arttıracak şey ne abi parametre? Ben o kısmı anlayamıyorum. Yani oralarda yaşamakla alakalı şey ne? Yani dinamik ne? Bir yandan da hani bırak geçti motivasyonu falan da yani insanlar oraya neden gitsin ve neden o kiraları arttırsın? Ne oluyor orada? Oralar niye artıyor? Ben o kısmı anlayamıyorum mesela. Orada sonuç itibariyle nüfus artış hızları falan düşük yani.
Düşüyor hatta nüfus. Çoğu göç veriyor.
Evet, yani yeni bir yapı stoğu olmasına gerek yok. Mevcutta da o tip küçük yerlerde yaşayan insanların büyük bir çoğunu biliyorsun ev sahibi oluyorlar ya. Vaktinde dikmiş işte aileden kalmış apartman bilmem ne ıvır kıvır. Dolayısıyla da bir şey yani yeni kiracı dediğin şey az. Mesela bak 2008'den çok net bir örnek vereyim sana abi. Ben Bodrum'da 600 lira kira öderken Bitlis Tatvan'da askerliğe gittiğimde TOKİ işte yeni binalar, konutlar falan filan yapmış böyle öve öve bitiremiyorlar tabii hani oradaki şey o kadar. Ama yani sonuç itibariyle düzgünmüş öyle diyorlardı yani. Abi yıllık peşin ödediğin zaman 1000 liraydı yıllık. Yani aylık 100 liranın altındaydı bak. Ben Bodrum'da 600 lira kira öderken böyle 6'da 1, 7'de 1 gibi oynuyordu. Hatta o dönemde Doğu tarafında işte asker polis olup da hani görev yeri değişikliği mevzusundan dolayı büyük şehirlere gelmek durumunda kalanlar böyle bunalımlara giriyordu. Biz nasıl geçineceğiz İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da diye. O aradaki makas nasıl bu kadar hızlı bir şekilde kapandı?
Bakmak lazım ne olmuş diye ama ben
Bir şey
herhangi bir
olmuştur illa canım
mantıklı
kendi
bir
kendine.
açıklaması olduğunu zannetmiyorum.
Ben de zannetmiyorum. Yani bir spekülasyon hikayesi malum hani hep var. İşte yatırım mevzusuyla ilgili ev fiyatlarının, satılık fiyatlarının artmasını falan da anlıyorum ama bu kiralık mevzusu yani Türkiye'deki genel ortalamayı işte konuşmuştuk ya, şu konut programında konuşmuştuk ya. Ya 30'un üstüne çıktı diye tahmin etmiştik. Çünkü veri 2025'in başı falan da sanırım. Ya bu genel ortalamada asgari ücretin üstünde olması kira ortalamasının Türkiye'de bu zaten bambaşka bir şey. Açıklanamaz bir durum yani. Olağanüstü bir durum yani. Peki abi sana soru.
Sor.
Türkiye'deki yaşanılabilirlik kriterlerini düşündüğün noktada sence bu arada illa 3 şehir arasında seçim yapmak zorunda değilsin. En yaşanılabilir yer neresi? Yani bu Bodrum'dur, Marmaris'tir hepsini düşün yani. Bak dur soruyu birazcık şöyle ayarlıyorum. İşle güçle alakalı bir sıkıntın olmayacak. Hani online çalışabiliyor olacaksın. Yani bir şekilde şeysin.
Ekonomik bir sıkıntın yok.
Ekonomik bir sıkıntın yok diyelim evet. Ama çok zengin falan da değilsin yani. O durumda nerede yaşamak isterdin? Ya da hep aynı yerde mi yaşamak isterdin yani?
Burhaniye abi. Kendimi Avrupa'da bir başkentte hissederdim. Podgorica'da yaşıyormuşsun gibi olurdu.
Neyse. Ciddi ciddi soruyorum ya. Sen ciddi Burhaniye demiyorsun.
Yok, şehir olarak bir kere büyük hastanenin olmadığı bir yerde yaşamak istemem ben. Sağlık çünkü önemli bir şey. Ve ne zaman kimin başına ne geleceğini de bilemiyor insan. Dolayısıyla bir büyük tam donanımlı hastanenin olduğu bir yerde yaşamak isterim. Öyle o sahil kasabasına gideyim kafaları bende o yüzden hiç yok. Yeşili doğayı severim ama öyle böcekli hayvanla da çok aram yok. Şehirde doğup büyümüş bir adamım. Dolayısıyla ben şehir çocuğuyum. Kentleşmemiş bir yerde benim yaşamam çok zor olur. O kasaba yaşantısını çok sevmiyorum. Nostaljik filmlerde, dizilerde falan hoş geliyor insanlara tabii de.
Elbette işte hayat şartları, olabilecek durumlar ve yani fonksiyonel olarak bakıyorsun. Yani çok keyif odaklı değil de. Ben aslında birazcık öyle keyif odaklı sormaya çalıştım ya.
Burada keyif derken neyi kastediyorsun ama?
Şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi sağlıkla ilgili olan kısım zaten o tabii ki başka bir mevzu. Tabii ki bir gereklilik. Yani mesela atıyorum işte deniz kıyısı mı sana daha güzel gelir? Ormanlık bir yer mi? Yani şimdi hani şehir mevzusu derken de şehrin de içinde başka şeyler işte kültür sanat faaliyetleri vesaire senin için güzel olabilir.
Tabii ki kültür sanat faaliyetlerini kastediyorum. Şimdi kasabayı da sevmemin
Doğaya göre o senin için daha önemli
bir
mi
de
mesela?
benim için daha önemli, evet.
Doğaya göre değil mi?
Evet, çünkü doğaya istediğim zaman çıkabilmeliyim ben. Orman adamı değilim ki.
Ya ormandan da ziyade şey gibi düşün ya. Aslında sen bir kışta hani denedin ya. O mevzuyu mesela belli bir süre sonra yapmak isteyecek misin sence?
Hayır abi.
Belli bir yaştan sonra.
Net,
Hiç
çok
mi,
çok
hiçbir
net.
zaman
Hiçbir zaman
istemez misin?
istemeyeceğim. Bak, onu denedim. Ekim bitti. Acaba yapabilecek miyim dedim. Kasım ortasıydı. Koşa koşa uzaklaştım oradan.
Valla ben bu son konuştuğumuz kısımla alakalı insanların da görüşlerini merak ediyorum. Yani bu yaşanılabilirlikle alakalı olan durumda. Yani illa yurt içi olmak zorunda da değil bu arada. Yurt dışından da örnek verilebilir. Yorumlara yazarlarsa belki önümüzdeki programlarda da bununla alakalı yani yaşanılabilir şehirlerle alakalı ayrı bir program da yapabiliriz abi. Bence keyifli olabilir yani.
Yaşanılabilir yapan şey ne mesela?
Ya tabii bunun kriterleri var bu arada zaten biliyorsun. Hani bunları her
Evet
sene
evet.
işte açıklıyorlar ya en yaşanılabilir yerler falan. Kriterleri de var ama.
Ama tabii o kriterler de Oscar kriterleri gibi olmuş durumda olduğu için artık
Gibi.
tamamen ticarete yönelik.
Tabii tabii doğru. Şey önemli ama. Yani o standartların dışında bir de insanın ruhuna iyi gelen
Tabii.
şeyler var ya.
Tabii.
Oradaki insanların ne düşündüğünü merak ediyorum. Ya ben çünkü karar veremiyorum abi. Her sene böyle bir şeyim değişiyor. Her sene demeyeyim ama. Böyle 3-5 senelik döngülerde hani beni daha önceden mutlu edeceğini düşündüğüm yerden o kadar mutlu olamayacağımı hissediyorum. İşte bazen o sakinlik iyi geliyor, bazen bayıyor. Ya da o aynı mevzular. Biraz güvende hissettiriyor ama bazen de sıkıcı oluyor falan. Hani bununla ilgili de dediğim gibi bir geri bildirim alabilirsek eğer birkaç sonraki belki programda bunları konuşabiliriz. Daha bir dolu dolu konuyla alakalı bir içerik oluşturabiliriz.
Bu önemli bir konu bence, çünkü
Bence de.
tam bu işte belediye başkanlarının içeride olduğu dönem plan anlamında da bence anlamlı bir konuşma olur bu.
Güzel konu bence. Yapalım. Yavaş yavaş kapatalım mı abi?
Kapatalım abi. O zaman haftaya bütün dinleyicilerimize ödev, yaşamı istedikleri şehri bize yazılı olarak nedenleriyle beraber yazsınlar. Haftaya sınav yapacağız. Hadi bakalım.
Aynen abi. Hadi kendine iyi bak.
Hadi görüşürüz.
Görüşürüz abi.